ayrım 2 sayfa 20. Muhterem Kral Hazretlerinin emirleri gelince tevkifi istenen tavuk tam kalburun altına geldi mi ipi çekiverirdik. Tavuk kalburun altındadır. Bütün gıdaklayıp çırpınmasına rağmen kaçmasına imkan yoktur. Muhterem Kral Hazretlerinin koyduğu yasayı bozan teba cezalandırılacaktır. Hayvanı ilk önce kısacık bir muhakemeden geçirirdik. Babamdan öğrendiğimiz kuru sıkılarla hayvanın cam gibi parlak ve sert gözlerine tehditler savururduk. O ise sinirlendirici bir boş verişle sadece dinlerdi. Nihayet hayvanı bir iple dutun engin dallarından birine asar, bağırta bağırta döverdik. Her darbe hayvanı deliye çevirirdi. Çırpınarak bir yandan bir yana kendini atarken öyle acı acı bağırırdı ki hayvanın bu acı haykırışlarına annem koşardı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz gene deliler? Ona muhterem kral hazretlerinin emrinden bahsetmezdik. Terbiye ediyoruz derdik. Ne terbiyesi diye şaşkınlık içinde sorardı. Tavuk terbiye edilir mi? Görülmüş şey mi? Divaneler. Tavuğu çözerdi. Sonra da ince kaşlarını çatarak. Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir muameleyi başkalarına da yapmayın. Ve hemen ilave ederdi. İsterse tavuk olsun. Babamın uzak şehirlere gittiği günlerin tadına doyamazdık. Böyle zamanlarda bilhassa geceleri annem, evdecinin karısı seher bacıyla hizmetçi kız Gülizar'ı çağırır. Haydin derdi. Şu sofrayı yere serin de o yokken ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Babam yerde yemeği bulgurdan yapılan ve haşlanmış taze asma yaprağı ile yenilen batırıklara müthiş kızardı. Hele annemin hizmetçi takımıyla senli benli oluşuna daha çok kızardı. Hiçbir zaman gelin kaynana görümce dırıltılarının eksik olmadığı evimizde babaannemle halalarım anneme şöyle haykırmışlardır. Hizmetçi ruhlu kadın, aşağılık kadın, ruhsuz kadın. Halbuki annem, bir eski muallime olan annem, istese de büyüklük satamazdı. Elinden gelmezdi ki. Yere çullar serilir, sofra bezleri yayılır, kehribar kadar sarı, hıyar, acur, biber turşuları bol bol çıkarılır, kısırlar, batırıklar, bol soğanlı bulgur pilavları hazırlanırdı. Evdecinin karısıyla hizmetçi kız Gülizar'ın çekingen hallerinden rahatsız olan annem, Allah aşkına derdi, Allah aşkına bırakın şu çekingenliği, bakın biz bizeyiz, ağız tadıyla güle söyleye bir yemek yiyelim. Bunun üzerine onlar çekingenliklerini bütün bütün bırakırlardı. Güle söyleye yemekler yenirken evdecinin karısı çeşit çeşit şeyler, bilhassa yakası açılmadık laflarla bizi gülmekten kırar geçirirdi. Yemekten sonra sofrayı evin hanımıyla hizmetçiler yardımlaşa kaldırırlar. Sonra sıra kuru üzüm, incir, ceviz içi, incir pestiline gelirdi. Evdecinin karısı esmer fakat canlı, bileğine dar gelen gümüş bileziğiyle oynayarak masallar anlatırdı. Bu masalları ne kadar severdik. Yedi başlı müthiş devler, cadılar, cinler, periler, bir dudağı yerde, bir dudağı gökte Araplar, zümrüdü anka kuşları, padişahlar, padişah kızları, sihirbazlar ve şehzadelerle dolu masallardı. Gecenin adam akıllı ilerlediği saatlerde uzaklardan çakal sesleri başlardı. Gecenin içinden ulumalar halinde gelen bu sesler ne müthişti. Evdecinin karısı derdi ki, bu çakallar ırmağa yüze yüze geçer, çütlüğe girerler, gözlerinden prodektör saçılırdı. Tavuklara bir baktılar mı patır patır düşerler tavuklar dallardan. Gözlerinde büyü var çakalların. Kardeşimle titreşerek sarılır, daha daha sokulurduk birbirimize. Yorganı tepemize çekerdik. Nehrin öbür tarafından gelen ve gittikçe yakınlaşan çakal pavkırmalarını terleten bir korkunun ürpertileri içinde dinlerdik. Bu sesler mezarlıklarda kefenleriyle dolaşan hortlakların kemik gıcırtıları yahut masalarından fırlamış cadılarla sihirbazların ulumaları gibi gelirdi bana. Ben bu çiftlikte neler hatırlamam. Bazı günler şehirli misafirler gelirdi. Çiftlik avlusunda ulu dutların altına masalar kurulur. Bol bol tereyağı, süt, taze yumurta ikram edilirdi. Sonra annem misafir hanımlara çiftliği gezdirir. İkindi üstü de al, yeşil, mor, sarı, beyaz bostanlara dağılırlardı. Biz de misafir çocuklarıyla ya karı kocalı oynardı ya dağılırdık tarlalara. Kızlar eteklerini tuta tuta, kirpi saçlı haşarı oğlanlar da ayakkabıların uçlarını basa basa ve binbir surat binbir ukalalıktan önde giderken güneşin altında hızla akan sarı bir tarla yılanını görünce çığlığa basarak annelerin yanına kaçarlar. Kendilerine su içilir, sonra yılanın çatağı dilinden onları nasıl kovaladığından, yılanın nasıl ıslık çaldığından, gözlerinden fışkıran alevlerden bahsederler. Niyazi ile beni de buna inandırdıklarını sanarak kahramanlık satarlardı. Misafir erkekler babamla birlikte ayrı oturur, lügatlı sözlerle konuşurlardı. Hiç unutmam, babamın bile hürmet ettiği ak saçlı bir ihtiyar beyefendi bir gün buğday başağının tanelerini saydıktan sonra "Ve subhanallah" demişti. "Doğrusu cennetten bir köşe. Vallahi bey oğlum, şöyle tabiatla koyun koyuna yaşamakla ne isabet ediyorsunuz bilseniz. Bizimki de hayat mı? Sokulmuşuz ahlaksızlık, yatağı ruhsuz şehirlere. Sonra acı hatıralar." Çiftlik binası ya Rum ya Ermenilerden kalmaydı. Babam burasını bilmiyorum kimlerden kiralamıştı. Kocaman siyah bir asma kilit sallanan kapısıyla bir alt ev vardı. Bu alt ev birer gözü hatırlatan pencereleri ve yıllardan beri kilitli kapısıyla müthiş bir sırrı saklıyormuşa benzerdi. Bir gün komşular annemin ağzından girer, burnundan çıkar, ne yapar yapar kandırır, bu alt evi açmak iznini kopardıklarını sanırlar. Annem sofada babamın elbiselerini ütülüyordu. Niyazi ile ben de renkli kağıtlarla kuş, yani uçurtma yapıyorduk. Alt evde gürültü, takırtılar oldu. Annem "koş" dedi. Fırladım. Komşular alt evi açmışlar. Kadınlar, kızlar, çoluk, çocuk, karıncalar gibiydi. Alt ev taşınıyor değil, yağma ediliyordu. İrili ufaklı kazanlar, tencereler, sahanlar, bakır leğenler, porselen tabaklar, yemişlikler, renk renk karpuzlu lambalar, fotoğraf çerçeveleri, perde kornişleri, billur sürahiler elden ele uçuşuyordu. Ben de aralarına katıldım. Her taraf toz içindeydi. Yerlerde şaşırmış karaböcek sürüleri, tozlu sandıkların üzerlerinde örümcekler, arada bir baştan bir başa kurşun gibi geçen iri bir fare, hele camı bir parmak toz heybetli bir boy aynası vardı ki insana ürküntü veriyordu. Sonra sandıklar, sonra kitaplar, koca koca sandıklarda muhteşem ciltli, yavurca kitaplar, yazılmış defterler, fakat kitaplar, boyuna kitaplar, kitaplar o kadar çoktu ki. Sandıklardan birinde bulduğum bir oyuncak kanepe takımına dalmıştım. Mahallelinin telaşlı gidiş gelişi bir an durdu. Baktım kapıda annem. Korku içinde sapsarı dikiliyor. "Ne yaptınız?" dedi. "Ne yaptınız? Beni mahvetmek mi istiyorsunuz?" Komşular ellerine ayaklarına düştüler. "Hanımım, hanımım, iyi hanımım. Allah seni efendine, çocuklarına bağışlasın. Nasıl olsa gevurmalı. Sayende sebeplenelim. Sevaptır. Sana hayır dua ederiz." Annem beyaz geceliği içinde ufalmıştı. Kaşları endişeyle çatık, bir zaman bekledi, sonra "Gelin beni dinleyin, vazgeçin bu işten" dedi. "Acıyın bana. Beyin çok sıkı tembihi var, birkaç güne kadar gelir. Duyarsa siz değil ben mahvolurum." Zaten taşıyacakları kadar taşımışlardı. Birer ikişer çekildiler. Beni de dışarı ittikten sonra annem kapının kanatlarını çekip kilitledi. Fakat o günden sonra büyük bir korkunun dehşeti içinde düşünceli yaşadı. Bildiydi ki babamdan şu hali, babamın duyacağından, er geç duyulacağından korkuyordu. Nitekim galiba bir hafta sonra annem korktuğuna uğradı. Gece yarısına doğru babamın geleceğini biliyorduk. Annem evdecinin karısıyla hizmetçi Gülizar'ı evden uzaklaştırmış. Hepimize sıkı sıkı tembihlemişti ki alt ev bir alt evin yağma edildiğine dair ağzınızdan bir şey kaçırmayalım. Sonra demişti, "Babanız beni mahveder." Uykudaydık, yıkılırcasına çalınan sokak kapısının sesiyle uyanıp Niyazi ile fırladık. Aksi gibi lamba da sönmüş. Annemin karanlıkta bir türlü bulamadığı kibrite ettiği inkisahları duyuyorduk. "Allah kahretsin senin gibi kibriti. Hay olmaz ol. Çocuklar koşun, açın şunu." Çılgın gene celallendi. "Yahut durun durun siz. Nerede kibrit dedikleri zıkkım? Siz görmediniz mi? Kapı yıkılıyordu. Kör şeytan kör gözüme, lanet gözüne. Sen bilirsin ya Rabbi." Babam bar bar bağırıyor, kapıyı yumrukluyor, sevip sayıyordu. Bu sırada karabaşla sarı it de havlamaya başladılar. Nihayet annem kibriti bulmuş, lambayı yaktı, koştu. Biz kardeşimle merdiven trabzanlarının oradan bakıyorduk. Annem kapıyı açtı. Babam içeriye bir gülle gibi daldı. Ayaklarında rugan çizmeleri. Bir hınç yumağı halinde anneme saldırdı. Onu saçlarından yakaladı. Annem korkunç bir çığlıkla yuvarlandı. Elinde tuttuğu lamba yere düşüp parçalandı. Ve bir anda her taraf alevler içinde kaldı. Alevler. Kızıl, sarı, turuncu alevler ve annemin çığlıkları. Babam merdivenleri sarsa sarsa yukarıya koştu. "Lamba!" diye bağırdı. "Lamba! Öküz gibi bakacağınla bulsana öteki lambayı, eşi ol eşek." Merdivenlerden vuran alevlerin sarı aydınlığından kibriti buldum. Öbür lambayı da dolaptan alıp yaktım, koşturdum. Babam koca bir battaniye ile alevleri boğmaya çalışıyordu. Arada battaniyenin bir kenarından turuncu bir alev parçası pofurtuyla uzanıyor, babam çizmesiyle basıp hemen söndürüyordu. Evin içi gaz yağı, duman ve günlük kokuyordu, ağaç sakızı. Nihayet babam annemi kaldırıp yukarı sürükledi. Gecelik entarisi kadar ağarmış yüzüyle annem ayakta sallanıyordu. Saçları darmadağındı. Söyle dedi babam. Duyduklarım doğru mu? Annem dizleri üzerine çöktü. Cevap vermedi. Babam onu çizmesini burnuyla dürterek söyle diye tekrarladı. Doğru mu duyduklarım? Annem inledi. Fakat ben bilmiyorum ki ne duydunuz. Alt evi boşalttığınızı. Annem. Vallahi diye kekeledi. Benim hiç en küçük kabahatim. Babam annemi saçlarından yakaladı. Sofada sürüdü. Sonra çizmeleriyle tekmeledi. Ezdi ve avucunda kalan bir tutam saçı nefretle silkeledi. Biz iki kardeş uzun gecelik entarlarımız içinde teril teril titreyerek birbirimize sokulmuş, ağlamaya olsun cesaret edemeyerek donmuş kalmıştık. Annemse artık kımıldamıyordu. Boylu boyunca uzanmıştı. İhtimal bayılmıştı. Yahut da annem ölmüş olabileceği birdenbire aklımdan geçti. Dehşetli bir isyan hissiyle babama baktım. Fakat onun çatık simsiyah kaşları babam bir dev kadar kocaman ve kuvvetliydi. Anneme bakmıyordu bile. Sofa tahtalarını gıcırtata dolaşırken ölçüp biçiyor, arada iri iri söylenip küfrediyordu. Bir ara gene durdu. Yüzü koyun cansız gibi yatan annemi kolundan tutup hoyratça kaldırdı. Annem dehşetle büyüyen gözleriyle babama baktı, koluyla yüzünü sakladı. Söyle diye babam gene gürledi. Ne cesaretle yaptın bu işi? Düşünmedin mi? Düşünmedin ki benim şerefim, haysiyetim söz konusu. Ya yarın seni alır hapsederlerse, ya yalnız seni değil beni de seninle birlikte mahkemelere sevk ederlerse, bu ne cehalettir ya Rabbi? Bu ne düşüncesizliktir? Hükümetin mührü nasıl bozulur? Buna nasıl cesaret edilir? O gece annemi boşadı ve sabahleyin erkenden dayımın evine yolladı. Hemen o akşam da babaannemle küçük anam çiftliğe geldiler. İkisi iki yandan evin içini şöyle bir kolaçan ettiler. Sonra babaannem eteklerini beline soktu. Hizmetçilere emirler vererek evi baştan aşağı yıkattı. Dünyalarından memnundular. Barayoğa kahkahalarını salıveriyorlardı. Aman ne pislik ya Rabbi, düşman başına böyle kadın. Yahut doğrusu eyip sabrı varmış evlatçığımda. Bu pasaklı karıyla yaşamak değil mi baba yiğidin kârı değil. Hiç unutmam, ikisi iki yandan annemin, benim iyi annemin tayın renkli sandığı başına geçtiler. Onun entarilerinden çorap lastiklerine barana kadar nesi var nesi yoksa çıkarıp yaydılar. Hatta annemin bir kısım çoraplarıyla çorap lastiklerini evdecinin karısıyla hizmetçi Gülizar'a verdiler. Bir gün küçük halam biraz fazlaca gülüveren evdecinin karısına ört dişlerini bakalım diye çıkıştı. O hizmetçi ruhlu hanımınızın günleri geçti artık. Hizmetçiler hizmetçiliklerini bilmeliler. Hanımların karşısında. Galiba iki ay sonra babaannemlerin bütün ısrarlarına rağmen babam anneme nikah tazeleyip onu bize getirdikten sonra öğrendik ki babama büyükannemler doldurmuşlar. Karın demişler, mahalleliyle birlik olup alt evi bütün boşaltmış. Kasaba çalkalanıyor. Bugün yarın polisler basacakmış, haberin olsun. Annem babamı çoktan affetmişti. Dövsün demişti, erkektir. Kabahat onda değil. Öteki boynu kopasıcalarda. Anlayıp dinledikten sonra dövse. Ne yapayım, o zaman ben cezama razıyım. Ama ben babamı asıl fırka mücadelesine tanıdım. Siyasi parti. Yine böyle günlerde nutuk söyleyenlerin niçin alkışlandıklarını çok defa bilmeyen sokaklar dolusu insanın kinle, küfür, şimşekleriyle yüklü kalabalığı. Kalabalık, hep kalabalık. Aynı parkelere basan ayakkabılı, çarıklı veya yılın ayaklarının mahşeri hatırlatan, insanı coşturan müthiş kalabalığı. Dar bir sokakta karşılıklı iki konak hatırlıyorum. Becerikli ilkokul öğrencilerinin yaptıkları, mukavva konakları hatırlatan bu cumbalı, kafesli, çıkıntılı, tahta saçakları dantele gibi işlemeli konaklardan birisi bizim. Burası aynı zamanda babamın fırka binasıydı. Alt kat ağır beyaz taşlarla döşeliydi. Ben bu alt kattan çok korkardım. Eski bir Ermeni evi olduğundan mı ne, alt kattaki yan yana iki samanlığı çürümüş tahta kapıları açılıverecek, içerilerden ölü yüzlü Ermeniler çıkacak gibi gelirdi. Ömrümde bir tek Ermeni görmediğim halde onlara dair abartılı hikayelerin tesiriyle olacak Ermenileri korkunç sarı yüzlü, saç sakalına karışmış düşünürdüm. Bu alt katta fırka toplantıları yapılırdı. Sigara dumanlarıyla keşiflesen havasında öfkeli yumrukların sert kavisler çizilir. Sinirli toplantılarda hangi cins hangi sınıfa mensup insanlardı, ne istiyor ne düşünüyorlardı. Orta kat sofanın budak deliklerinde gözlerimi uydurarak baktıkça gördüğüm manzara buydu. ayrı sınıflara mensup olması lazım gelen insanların karma karışık kalabalığına nutuklar söyleniyorlar. Nutuklara karşılık eller çırpılıyor, yaşa diye bağırılıyordu. Böyle bir kalabalığı zaman zaman coşturan bir adamın oğlu olduğumun farkındaydım. Babamın ta ilan sayfalarına kadar uzanan makaleler yazdığını da biliyordum. Lakin ne babamın fırka liderliği ne de bitmez tükenmez makaleleri beni ilgilendiriyordu. Matbaaya makaleler götürür, provalar getirir, düzeltmeler götürürdüm. Babam bir takım kalın kitapları okuyarak sabahladığı günler, kaşlarını çatarak ve kan çanağına dönmüş gözleriyle elime tutuşturduğu yazılardan sonra matbaaya çok acele götür, ver ve bir gazete al gel. Tembihine rağmen sokakta gecikmeyi icap ettirecek mevzular bulurdum mutlaka. Ben bunları aramazdım şüphesiz. Lakin sokakta o kadar çok bir çocuğun alıp koyup geç bırakacak o kadar çok çeşitli konular vardır ki. Mesela futbol, kamış vuruşmak, çikolata çekişmek, gecikince dayak yiyeceğimi bilirdim. Lakin evin kapısında öyle usturuplu yalanlar kurardım ki beni gayet iyi tanıyan, ileri sürdüğü mazeretlere kolay kolay inanmamayı prensip saymış babam çoğunlukla aldanırdı. Aldatamadığım zamanlarsa halim duman olurdu. Sırtımda kırılan bastonların, yediğim tokat tekmelerin haddi hesabı yoktur. Günlerden bir gün kül renkli bir gündü. Babam beni çok erken uyandırdı. Aspirin almaya gönderdi. Aspirini almış geliyordum. Bir köşeyi dönünce birdenbire o, ağır siyah paltosunun içindeydi. Başında kahverengi fötrü, elinde sarı çantası, her zamankinden daha heybetli ve korkunç. Yanında da iki arkadaşı. Adımlarımı açtım. Yanına gelince aspirinleri elimden aldı, paranın üstünü cebime atmamı söyledi. Etrafı kolladıktan sonra yanağımdan öptü. Uslu ol dedi. Okuluna devam et ve derslerine çalış. Bir şeyler seziyordum. Seziyordum ki babam bir yerlere, uzak bir yerlere gidiyor. Koşa koşa eve geldim. Annem ağlıyordu. Sebebini sordum. Sakladı. Galiba 15 gün önce sonra. Ben de herkes gibi öğrendim ki Salim'in öbür tarafa geçmiş. Babasından ayrılan birçok çocuk babasız kalışına üzülür. Ben tersine sevinmiştim. Niçin? Bilmem. Bu hissizlik de benim çocuk yapımın az etkisi olmalıydı. Evde krallığımı ilan ettim. Astığım astık, kestiğim kestikti. Kardeşlerimi istediğim zaman ağız tadıyla dövebiliyor. Güneş battıktan çok sonra futbol topumla eve döndüğüm zaman nerede kaldığımı, niçin geciktiğimi, dersleri bırakıp gene mi futbol oynadığımı soran olmuyor. Damların tepelerinde renk renk boy boy uçurtmalarımla mavi gökyüzünde ferman okuyabiliyordum. Annem benimle uğraşacak halde değildi. Babamın ona bıraktığı ev gailesi altında bütün gün tapu, mahkeme yahut istidacı dükkanlarına koşar durur, eve ekseriyat terli ve çok yorgun dönerdi. Hoş, koşmasaydı da benimle uğraşabilecek miydi? O sene sınıfımda çaktım. Bu krallığıma toz kondurmadım. Annem bir iki söylendi, sonra ne halim varsa gör. Ben koca oğlanla uğraşamam deyip ipimi üstüme attı. Dünyadan memnundum. Bu saltanat böyle sürüp gidecek sanıyordum. Fakat bir gün uzun bir mektup geldi babamdan. Acele pasaport için müracaat etmemiz ve ne var ne yoksa satıp derhal hareketimiz isteniyordu. İnmeler indirecektim. Bir türlü doyamadığım hürriyetimin üstüne sünger çekmek lazım geliyordu. Elveda mavi gökler, elveda şeker kamışçıları, elveda çikolatacılar, futbol arkadaşları, tozlu arsalar elveda. Elveda Cin Mehmet, kediler, köpekler, serçe kuşlar, yarasalar, Ulu Cami, Saathane, Siptilli Pazarı, hepinize elveda. Ve bir akşamüstü ağlayacak kadar hırslı trene bindim. Dokunsalar ağlayacaktım. En sevdiğini az evvel topraklara kendi elleriyle vermişlerin o teselsiz bunaltıcı sıkıntısı içinde tren kalktı. Bütün gece 3. mevki kompartımanın bir köşesine büzülüp korkunç hayaller kurarak geleceğimi düşündüm. Annem memnundu. Geçim sıkıntısını sahibine devredecekti. Niyazi ile kız kardeşlerim de memnundular. Benim baskımdan kurtulacaklardı. Niyazi'yi zorla kaleciye durduramayacaktım. Kızları arkamı uzun uzun kaşıtamayacak, eve istediğim zaman dönemeyecektim. Onlar birbiriyle konuşup gülüyor, söyleşiyorlardı. Trense o da onlarla birlikte gibi karanlıkları yırtıp parçalayarak uçuyor, daha çabuk yol alıyordu. İçimde gittikçe büyüyen bir sızı, kafamda Cin Mehmet, Cin Mehmetlerin cumbalı, pembe evleri, maçlar yaptığımız tozlu arsalar, kere su denen faytonlar, dereler, turplar, maydanozlar, soğanlar diye mahalleden geçen Arap uşağı satıcı, sonra arkadaşlarım, Kürt Ada, hocanın oğlu Kertiş, Kertenkele, Süreyya Tekin.